Ayrım 20 Turnike Hakan Erol Sayfa 212 Kızların hepsi orospudur. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Ceyhun Gökdoğan Oktar için bu iğrençliği bir marifetmiş gibi anlatıyordu diyor. Bora Yıldız'ın getirdiği ve ismini bilmediği birçok kızla grup seks ortamlarında bulunduğunu ifade eden Uğur Şahin ise Oktar'ın turnike sistemi hakkında söylediklerini şöyle anlatıyordu. Adnan Oktar bize zenginlik gösterin, evlilik vaadinde bulunun, vajinal yoldan ilişkiye girmeyin ve ben bunu evliliğe saklıyorum deyin ki size daha çok güvensinler. Herkes turnikeyi kabul eder, kafanızda büyütmeyin, kızların hepsi orospudur derdi. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Muazzez Arık'ın aktardıkları da tüyler ürperten cinstendi. Muazzez Arık, Oktar'ın turnike sistemini uygulatma biçimini şöyle tarif ediyordu. 2016 yılında diye hatırladığım bir olayı anlatmak istiyorum. Adnan Oktar'ın katıldığı Kandilli'deki eve gittiğimde Adnan Oktar dahili telefondan erkekleri aradı. Kimle konuştuğunu bilmiyorum. Konuştuğu kişiye bu orospu Tuğçe'nin ayarı bozulmuş. Onu adam etmek için kardeşlerden 20 kişi çağırın. Şöyle bir üzerinden geçsin. Özellikle güreşçi Mehmet gibi tipler olsun şeklinde talimat verdi ve sonra telefonu kapadı. Güreşçi Mehmet gibi tipler derken bir bayanın nefsinin istemeyeceği tarzda fiziksel olarak itici kişileri kastediyordu. Ben burada sonradan isminin turnike olduğunu öğrendiğim sistemi uygulattığına şahit oldum. Şantaj için kamera kaydı. Turnike sistemine sokulan kız ilişki sırasında kameraya alındığı için şantajla tehdit ediliyordu. Dosya kapsamında müşteki olarak ifade veren Hanife Akal'ın cemaat üyelerinin kendisine zorla anal yoldan sahip olduğunu, bu istismar sırasında ise kameraya alındığını vurguluyordu. Hanife Akal'ın mide bulandıracak ifadesi şöyle. Mustafa da bana biraz daha durup gideceğiz merak etme dedi ve odadan çıktı. Ben daha önce hiç görmediğim Ender ile odada yalnız kaldım. Ender bana rızam olmadan ve tüm karşı çıkmalarıma rağmen zorla saldırarak, ellerimi tutup yatağa bastırarak zorla anal ilişkide bulundu. Ben çırpındıkça o uslu durmamı ve eğer uslu durmazsam kötü şeyler olacağını söylüyordu. Kendisi iri yarı bir insan olduğundan korktum ve eğer kendimi rahat bırakmazsam canımı daha çok acıtacağını, kötü şeyler olacağını söyleyerek beni zorluyordu. Ben o sırada içinde bulunduğum durumdan ve evde bardakta ikram ettikleri koladan da olabilir, hafif baygın duruma geldim ve karşı koyamaz oldum. Daha sonra biz o durumdayken isimlerini sonradan öğrendiğim Sedat Altan, Tarkan Yavaş, Kartal İş ve isimlerini hatırlamadığım birkaç kişi daha odaya geldi. Biri elindeki telefonla kameraya çekiyordu ve diğerleri de bana rızam dışında anal yoldan tecavüzde bulundu. Daha sonra ben fenalaşınca gidip elimi yüzümü yıkamamı istediler. Ben elimi yüzümü yıkadıktan sonra vücudumdaki morlukları Mustafa fondötenle kapatmamı söyledi. Ben neden beni kameraya çektiklerini sorduğunda daha sonra izleyip zevk alacaklarını, hepsinin Müslüman olduğu için ve de anal yoldan sindirim sistemi olduğu için bunun günah veya haram olmadığını söylediler. Oktar'ın gözde kediciklerinden olan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Beril Koncagül ağzımızı açık bırakacak sözler sarf ediyordu. Turnike sistemini örgütte bulunduğum süreç içerisinde Adnan Oktar'dan birçok defa duydum. Bir seferinde Adnan Oktar damla pamirden bahsederken bu damla da bize gelmeden önce bayağı enaniyetliydi. Bunu getirebilmek için, enaniyetini kırabilmek için damlayı tüm erkek kardeşlere götünden siktirdim demişti. Müştekilerden Mehmet Emin Koç'un ifadeleri ise okurken kan donduran cinslendi. Kızları nasıl ikna ettiklerini anlatan Koç, Oktar'ın kızları taciz edişinden de bahsediyordu. Adnan Oktar bize de bu konuyu o dönem şöyle açıklamıştı. Bu kızların enaniyetleri yüksek, dine hizmet edemezler. Bunların enaniyetlerini kırmamız lazım ama bunun için zamana ihtiyaç var. Ancak bizim o kadar çok zamanımız yok. Çünkü İslam tehlike altında dedi ve turnike sistemini bize şöyle anlattı. Kızları 4-5 kişi hep birlikte sikin ama sakın kızlardan hiçbirine aşık olmayın dedi. Biz de o dönem bunu İslam'a ve Mehdiliğe hizmet diye ve de kızları İslam'ın hizmetine sokacağız diye kabul ettik. Zaten bize bu kızlar zaten sokakta bu işi yapıyorlar. Bari sizin gibi Müslüman insanlarla yapsınlar hem de dine hizmet etsinler diyordu. Ayrıca bize kızları ikna etmek için kızı getiren kişi kıza evlilik vaadinde bulunsun, zengin olduğunu söylesin, tapu, ev, araba, para falan göstersin, bizim yalılarımıza getirsin ve benim desin diye bize telkinlerde bulunup cemaatin imkanlarını kullandırıyordu. Biz kızları turnikeye sokarken sen sevişmekten anlamıyorsun, biz evlensek çocuğumuz olmaz. O yüzden senin birkaç kişiyle daha ilişkiye girip iyice bu işi öğrenmen gerekiyor. Ancak bu işi bir yabancı ile yapamayız. O yüzden senin, benim din kardeşlerimle ilişkiye girip bu işi iyice öğrenmen gerekiyor deyip turnikeye ikna ediyorduk. Ve kızı turnikede iyice psikolojik olarak çökerttikten sonra kızı Adnan Oktar'a damat adayı götürüyordu. Ve Adnan Oktar kızı seni muayene edeceğim diye cinsel organını parmaklayıp kızın bütün vücudunu taciz ettikten sonra kızlara iki seçenek sunuyordu. Ya gel bacılar grubuna geç ve İslam'a hizmet et ya da bu şekilde devam et. Bir süre sonra evlenebilirsin ama zaten sen iyi sevişemiyorsun ve kontrol ettiğim kadarıyla iyi ıslanmıyorsun. Senin bir süre daha bu işi öğrenmek üzere bu şekilde devam etmen gerekir. Buradaki Müslüman kardeşlerinle ilişkiye girmen günah değil. Buradaki kardeşlerin seni cinsellik konusunda eğitsinler ki ileride evlendiğin zaman eşinle cinsellik konusunda problem yaşama diyordu. Adnan Oktar beni taciz etmeye devam etti. İddia o ki A9 TV'de Oktar'ın karşısında oturan tüm kedicikler bahsettiğimiz bu turnike sisteminden geçmişti. Ayrıca kediciklerin hemen hepsi Oktar'ın talimatları doğrultusunda bir dizi estetik ameliyat geçirmişti. Birbirine benzetilmeye çalışılan kediciklerin meme, popo ve dudaklarında silikon bulunurken elmacık kemikleri ise dolgu ile belirginleştirilmişti. Oktar kadınları istediği şekilde işte böyle istismar ediyordu. İğrençlikleri aktarmayı sürdürelim. Dava kapsamında müştekilerden olan Beyza Banu Yavuz da Oktar'ın tacizlerine uğrayan isimlerdendi. Turnike sisteminden çıkmak için son çare Adnan Oktar'ı kurtuluş olarak gördüğünü söyleyen Yavuz, ancak defalarca kez Oktar'ın tacizine uğradığını anlatıyordu. Cemaatin elinde kamera kaydı olduğu için her dediklerine boyun eğmek zorunda kalan Yavuz'un yaşadıkları şu şekilde: "Bu üçüncü tecavüz olayından sonra çok tepki verdim. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğimi söyleyince Oğuzhan Sevinç bana o zaman hocamıza gideceksin dedi. Ben de yeter ki bu olay bitsin diyerek kabul ettim. Ancak Adnan Oktar'a giderken donsuz gideceksin, kısa etek giyeceksin dedi. Ben de niye bu şekilde donsuz gidiyorum diye sorduğumda Oğuzhan bana Adnan Oktar hocamız seni muayene edecek dedi. Ben de ellerinde benim cinsel ilişki esnasındaki kayıtları olduğu için ve beni bu görüntülerle ilgili tehdit ettiklerinden ben istediklerini yapmaya mecbur kaldım. Belki de beni Adnan Oktar bu durumdan kurtarır diye düşünerek çaresiz olduğumdan söylediklerini yapmak mecburiyetinde kaldım. Ve söylediği gibi donsuz yani iç çamaşırı giymeden istemeye istemeye olsa da bu şekilde Adnan Oktar ile görüşmeye A9 kanalındaki stüdyoya gittim. Kendisi benim yanıma gelerek eliyle genital bölgemden beni taciz etti. Taciz esnasında bana canım sevgilim gibi kelimeler kullandı. Ben Adnan Oktar'a Oğuzhan Sevinç'in bana yaptıklarını, arkadaşlarının yani yukarıda adı geçen şahısların bana yaptıkları tecavüzleri de söyledim. Ben artık böyle şeyler yaşamak istemiyorum dedim. Adnan Oktar bana o zaman benim ol, Oğuzhan'ı ben doyuruyorum, ben giydiriyorum, kaynağın başı benim. Benim haberim olmadan buradan kuş uçmaz, benim karım olacaksın, sana ev, araba alırım, benimle yaşarsın dedi. Adnan Oktar'ın bulunduğu bu stüdyoya müteakip defalarca götürdü ve üst katta bulunan yatak odası ve salonda Adnan Oktar beni taciz etmeye devam etti. Sesini kaydet, getir bana. Turnike sisteminin bir ibadet olduğunu müritlerine anlatan Adnan Oktar, gelen kızlara da siz kardeşlerinize hizmet ediyorsunuz diyordu. Bu sistemde turnikeye sokulan kıza karşı hissedilen bir duygu ve yakınlıkta da Oktar hemen harekete geçiyor ve bu duruma izin vermiyordu. Mustafa Arular karakolda verdiği ifadesinde turnikedeki bir kızla duygusal yakınlık kuranlara yapılanları şu sözlerle anlatıyordu. Turnikede olan ve duygusal yakınlık kurduğum bir kız vardı. Bu kızın Orkun Şimşek ile arkadaşlığı vardı. Çünkü Orkun Şimşek turnike sorumlusuydu. Adnan Oktar benim duygusal yakınlığımı görünce bana "Sen bu kızı sikerken sor bakalım, sen mi iyi sikiyorsun, Orkun mu iyi sikiyor? Sesini de kaydet bana getir dinlet" dedi. Ben de mecburen kızın haberi olmadan sesini kaydettim, getirip Adnan Oktar'a dinlettim. Öte yandan ifadelerde turnikeden önce sistemin nasıl işlediğine dair bilgiler de bulunuyordu. Müştekilerden Mehmet Emin Koç, 1990'lı yıllarda ilaç yöntemiyle birçok ünlü ve zengin kızın cemaate getirildiğini anlatıyordu. Koç, medyatik isimlerin bu ağa nasıl düşürüldüğünü anlatırken, şu an bu tuzağa düşürülen insanların birçoğunun hayatını kurmasından ötürü isim vermekten kaçınıyordu. Mehmet Emin Koç'tan dinliyoruz. 1992'li yıllarda bu turnike sistemi başlamadan önce örgüte kız getirmek için Adnan Oktar'ın talimatı ile manken ajanslarının kataloglarından kız seçip bu kızları örgüte getirmek üzere Bağdat Caddesi'nde bulunan ve örgüte ait olan Metropol İnşaat'ın lüks ofisine kızları akşam saatlerinde çağırıp onlara ikram ettiğimiz içeceklerin içine cinsel istek artırıcı ilaçlardan koyarak kızlara içiriyorduk. Kızlar bu ilacı içince ve etkilenince ilaçtan dolayı cinsel arzusunun arttığını değil de bizi ilk görüşte aşık olduğu için ve hayatını birleştireceği kişinin biz olacağımızı düşündüğünden dolayı o hale geldiğini düşünüp bizim yapacaklarımıza karşı koymuyor ve bizimle çok kolay bir şekilde cinsel ilişkiye giriyordu. Bu ilaç yöntemiyle birçok ünlü ve zengin ismi örgüte getirdik. Bu isimleri şu anda söylemek istemiyorum. Çünkü bu kişiler hem medyatik hem de birçoğu evli ve hayatını kurmuş insanlardır. 200 bin Türk kadınının her gün ırzına geçiliyor. Mahkemede turnike sistemi hakkında sorulara cemaat üyelerinin verdikleri yanıtlar ise bir ayda ilginçti. Cemaatin iki numarası Ulviye Didem Ürer, müşteki avukatının turnike sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna, kendime hakaret kabul ediyorum bu soruyu diyerek soruyu yanıtsız bıraktı. Cemaatin en önemli isimlerinden Tarkan Yavaş da turnike sistemini fuhuşa bağlıyor ve suçlamaları kabul etmiyordu. Yavaş cemaatinin Allah'tan korktuğunu ve zinadan çekindiğini savunuyordu. Bu turnike sistemi dediğiniz konu aslında bugün 200 bin tane Müslüman Türk kadınının işte genel evlerde işte turnike denilen sistemde fuhuş yaptırılmasıdır. Yani biz bunu anlattık, açıkladık. Adnan Bey de bunu televizyonda söyledi. Bu da eleştirdik. Bu olmaz dedik. Yani böyle bir şeye biz karşı çıktık. Şimdi biz böyle bir şeye karşı çıktığımız için aynı konuyu da bizim karşımıza geliyorlar. Asıl turnike sistemi budur. Bakın 200 bin tane Türk Müslüman kadının her gün ırzına geçiliyor. Yani bunu bu kadar kadının vesikası var. Yani Türkiye'de turnike sistemi bu ve maalesef memur, işte oradaki polis memur, sağlık memuru şu bu, bunlara da bu vesile oluyorlar. Biz bunu anlattık, bunu gündeme getirdik, devlet büyüklerimize bunu söyledik. Yani dedik ki bu konuya bir çözüm bulunsun, hani böyle bir şey olmaz. Ama döndü dolaştı konu hani biz şimdi bunları söylediğimiz diye de bunu buraya monte ettiler. Dolayısıyla asıl sistem budur. Bir kere bizim böyle bir şey, biz Allah'tan korkan insanlarız bir kere. Bir kere Kur'an'da apaçık var, zina suçu var. Yani zinadan biz çekiniriz. Yani böyle bir şeyden Allah'tan, Allah'a sığınırız. Yani böyle bir şey asla yapmayız. 50 kişiyle ters ilişkiye sokarak. Çağla Çelenlioğlu henüz 15-16 yaşındayken cemaatin kız getirme imamı Bora Yıldız tarafından bu cemaate çekilmişti. Çağla erkek müritlerin ve Adnan Oktar'ın defalarca tacizine maruz kalmıştı. Oklar tarafından aynı zamanda darp edilirken bir ceza yöntemi olarak da kaşları tıraş edilmişti. Ailesinden koparılmak adına cemaatin erkek müritlerinden ve dosya kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı duruma gelen Emre Teker ile sahte evlilik yaptırılan Çağla, Teker soyadını alarak ailesine sırtı döndürülmüştü. Bu andan itibaren Çağla önce cemaatin evlerinde kalmaya, daha sonra ise direkt Oktar'ın yanında kalmaya başlamıştı. Adnan Oktar Çağla'ya bir operasyon olduğu takdirde polisin ifadesini aldığında onun her şeyi anlatmasından korktuğunu belirtmişti. Çağla bu durumu Adnan Oktar bir gün bana otururken Didem ve ben, yani Adnan Oktar, operasyon olur da seni alırlarsa polise orada ağlayıp sızlarsın ve her şeyi anlatırsın diye korkuyoruz diyordu şeklinde anlatıyordu. Ve evet, Çağla Oktar'ı yanıltmayarak etkin pişmanlıktan faydalanıyordu. Üstelik tüm bildiklerini ve yaşadıklarını da açıkça anlatıyor ve her şeyi deşifre ediyordu. Öte taraftan önce Çağla'nın anlattıkları, daha sonra diğer mağdur kadın ve kız çocuklarının anlattıkları bir insan hayatının nasıl karartıldığını gösteriyordu. Söz konusu ifadelere belki inanmak istemeyeceksiniz, hatta doğruluğuna emin olmak için defalarca kez okuyacaksınız. Ancak Oktar ve cemaati insan hayatını böyle zalimce yok ediyordu işte. Neden mi inanmayacaksınız diyorum. Zira bahsedilen konular akıllara durgunluk veriyor ve bu kadar da olmaz dedirtiyor da ondan. Çağla vücudunun her yerini ısıran Oktar'ın canını acıttığını, adeta Oktar'ın seks kölesi haline getirildiğini ve yaşadığı acı dolu anları şöyle anlatıyordu. Sonra içeriye benim yanıma geldi. Bana birden bağırmaya başladı. Niye soyunmadın, niye yatağı hazırlamadın dedi. Kolumdan tutarak yatak odasına götürdü. Bana soyunmamı söyledi, ben de soyundum. Göğüslerimi, belimi, bacak aralarımın her tarafını ısırarak morarttı. Sonra hem anal yoldan hem de vajinamdan parmakladı ve taciz etti. Ara ara da saçımı çekerek canımı acıtıyor ve yüzüme tokat atıyordu. Ve ben sırt üstü yatar pozisyondayken bir taraftan vajinamdan parmaklıyor, diğer taraftan ise boğazımı sıkarak beni nefessiz bırakıyordu. Bunu bana birçok kez yapmıştır. Bana sürekli seks kölemsin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Senin görevin beni eğlendirmek. Hakan Kurtul ve Oğuzhan Sevinç'i eğitiyorum. Yakında onlara seni yaptıracağım. Ben de sizi izleyeceğim. Beni eğlendireceksin diyordu. Adnan Oktar vücudumdaki morlukları ara ara da kızlara gösteriyor. Bakın Çağla'ya yine saldırdım diyordu. Adnan Oktar o morluklara gün içinde dokunarak canımı acıtıyordu. Çağla ayrıca Oktar'ın parmaklarını kullanarak kendisini taciz ettiğini ve vücudunu ısırdığını belirtirken, bunu cemaatin diğer üyeleri Tahsin Akkaş ve Erdem Ertüz'üne izlettirdiğini söylüyordu. Kediciklerden olan ve hala tutuklu bulunan Server Görkem Erdoğan ile Oktar'ın talimatıyla lezbiyen ilişkiye de zorlandığını aktaran Çağla, Oktar'ın da kendilerini izlediğini ifade ediyordu. Müştekilerden Uğur Şahin de Çağla ile ilgili çok tartışma yaratacak bilgiler paylaşıyordu. Şahin Çağla'ya Oktar'ın emriyle 50 kişiyle anal birliktelik yaşattırıldığını ve bunun da videoya kaydedildiğini vurguluyordu. Ayrıca Çağla'nın E ve G adında iki de kardeşi vardı. Uğur Şahin Çağla'nın turnike sistemindeyken 14-15 yaşındaki kardeşi G'nin de çıplak fotoğraflarının elden ele dolaştığını ve Oktar'a gösterildiğini anlatıyordu. Ayrıca 2015 yıllarında Bora Yıldız isimli şahsın bulup getirdiği ve geldiğinde 16 yaşında olan ve şu an soyadı Teker olan Çağla Teker isimli kızı Adnan Oktar'ın emriyle 50 kişiyle ters ilişkiye sokarak videoya çekip Adnan Oktar'a hazır hale getirip Adnan Oktar'a sunuldu ve daha sonra kız tehdit ve şantajla Adnan Oktar'ın cariyesi olmayı kabul edince kıza yalandan bir düğün tertip edilip 1 trilyona yakın para harcanarak örgüt biriyle evlendirildi ve ailesiyle bağı koparıldı ve kız evlendiği adamı görmeden Adnan Oktar'ın evine yerleştirildi. Çağla'nın kardeşi G'nin ifadesi de yine akla hayale durgunluk veren cinstendi. Birçok kişiyle seviştirildiğini ve Oktar'ın tacizlerine maruz kaldığını anlatan G, Oktar'ın bu sırada kendisini izlediğini de söylüyordu. Oklar G üzerinden fantezisini gerçekleştirirken G'nin 18 yaşından küçük olması umurunda da olmuyordu. G yaşı küçük olduğu için ne yaşadığını anlamadığını söylerken cemaat üyelerinin toplu istismarına maruz kalıyordu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 221.